Ayrım 13. Ergenekon bombalarının sırrı. Oktay Yıldırım. Sayfa 197. Bu kısmı hatırlattıktan sonra Ali Yiğit'in mahkeme önündeki beyanları son derece önemli. Verdiği ifadelerin bir kısmını reddeden Ali Yiğit, bu kez de Muzaffer Tekin'i görmediğini anlatıyordu. Onu benzettiğini anlatıyordu. Kendisine karakolda gösterilen bir resme bakarak "Evet, bu resme benziyor." dediğini anlatıyordu. Ali Yiğit cezaevinde kaldığı sürece Muzaffer Tekin ve Mahmut Öztürk'le aynı koğuşta kaldı. Bunun belki bir önemi yok ama önemi olan şu ki cezaevinde bir ay beraber kaldıktan sonra onları benzetmiş olacağına karar veriyor. Buna rağmen cezaevinden çıkar çıkmaz gidip bunu savcıya anlatmıyor. Sebep olduğu esaretin sürmesini umursamıyor veya birileri buna engel oluyor. Bu bilgiyi ancak 17 ay sonra mahkeme huzurunda söylüyor. Konumuzla ilgili daha önemli bir ayrıntı ise Muzaffer Tekin'in fotoğrafının Ümraniye Polis Merkezi'nde Ali Yiğit'e gösteriliyor olması. İşte burasının ne kadar önemli olduğu sanıklardan Mehmet Demirtaş'ın mahkemede yaptığı bir beyanla ortaya çıkıyor. Demirtaş mahkeme heyetine şöyle soruyordu. "Eğer bunun bir tertip olmadığı iddia ediliyorsa ben merak ediyorum. Muzaffer Tekin'in fotoğrafı bir semt karakolunda ne arıyor? Muzaffer Tekin Atatürk müdür ki her karakolda fotoğrafı var?" Muzaffer Tekin üzerinde polisin bu özel ilgisinin başbakanın sözleriyle bir ilgisi olabilir mi acaba? Ne demişti başbakan 27 Mayıs 2006 tarihinde? "Yüzbaşının serbest bırakılmış olması suçsuz olduğu anlamına gelmez." Görülüyor ki bu şekilde düşünen bir tek başbakan değildi. Bundan sonra daha 15 Haziran'da Danıştay dava dosyası isteniyordu. Oysa sözde bombaları bulalı sadece 3 gün olmuştu. Plan hazırdı ve işlemeye başladı. 2009 yılında birleştirilme kararı verilecek olan Danıştay davası daha 15.06.2007'de bu soruşturma dosyasına zaten ekleniyordu. Şimdi tekrar düşününüz. Gerçekten her şey tesadüfen gelen bir ihbara mı dayanıyordu? Eğer öyleyse bütün bu yalan beyana dayanan savcılık taleplerine, düzmece tutanaklara ne gerek vardı? 38. duruşmada savcı Pekgüzel'in söylediği tarihe geçecek sözlerden biri de şuydu. "Unutulmamalıdır ki bu davada yargılanan iddia makamı değil sanıklardır." Doğrusu bu cümlenin burada aklıma gelmesi bence çok önemli. Bu cümleyi hiddetle söylüyordu savcı. "Haklıdır, teknik olarak yargılananlardan biri benim. Ama unutmayınız ki bir de tarihin mahkemesi var ve orada kimin neyle yargılanacağına tarih karar verecek. Bunlar da tarih mahkemesinin kanıtları olacak." Konumuza dönelim. Savcı Zekeriya Öz aynı yazıda derhal gecekonduya gidilecek, gerekirse şüphelilerle beraber olay yeri fotoğrafları çekilmesini de istiyordu. Sözde bombaların sözde bulunduğu gün çekilmesi gereken video kayıtlarının yapılmasını istiyordu. Tarih 15 Haziran 2007. Arama tiyatrosundan 3 gün sonra ve sahte kısıtlama kararının alındığı gün. Çünkü artık yaptığı hiçbir şeyi sanıklar ve avukatları göremezdi. Kısıtlama kararı da bir şekilde kılıfına uydurulmuştu. Artık soruşturma makamları ve onların uygun gördüğü gazeteciler dışında hiç kimse orada neler olup bittiğini bilemeyecekti. Eksikler tamamlanıyordu. Bu karar düzmece evraklar ve sahte belgeler için milat niteliğinde bundan sonra artarak devam ediyor. Yazıda istenen video çekim uygulamasını yapmaya Ali Yiğit'le beraber gidiyorlar. Ali Yiğit kelepçesiz, polisler içeri giriyor, o dışarıda büfede oturuyor, tost yiyip kolasını içiyor. Tıpkı 3 gün önce tesadüfen oradan geçerken durup arama tiyatrosuna katıldığı gibi yine çok rahat polis arkadaşlarıyla beraber. Tüm bu olanlara arama tiyatrosuna olduğu gibi tanık olan ama hiçbir yerde ifadesine rastlanmayan biri var. Tiyatroyu izleyen tek tanık, büfeyi işleten büfeci. Üstelik ne çekilmesini istediği video kaydı ne de oraya gidildiğinde tutulmuş olması gereken tutanak dava dosyasında yer alıyordu. Hiçbirisi yoktu. O halde oraya neden gidildi ve orada ne yapıldı? Meçhul. Osman Yıldırım'ın değişen beyanları. Osman Yıldırım denen kişi ablasını öldürmek, öz yeğenini para karşılığı fuhuşa zorlamak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, nüfus kağıdında sahtecilik gibi çeşitli suçlardan toplam 30 yıldan fazla mahkumiyet almış ancak her nasılsa serbest dolaşan biri. Onun sabıka geçmişi hakkında bilgi edindiğimiz kaynak Danıştay dava dosyası. Danıştay'da işlenen cinayet yüzündense 2 kere müebbet hapis cezası aldı. Hayatı cezaevinde geçecek. Müebbet hapis cezası yüzüne okunurken bile mahkemeye ve Atatürk'e "Yıkacağım o İngiliz P.'nın kurduğu cumhuriyeti" diye bağırarak hakaret eden ve bundan da ayrıca ceza alan adam birdenbire Ergenekon itirafçısı oluyor. Ayrıntıya girmeyeceğim. Çünkü ekler bölümünde bulunan yazılı ifademde hak ettiği cevabı verdiğimi göreceksiniz. Ancak bu adamın ifadesinin değiştiği tarihten, yani 12 Mart 2008'den önce onunla görüşülüp görüşülmediği, ona herhangi bir vaatte bulunup bulunulmadığı bu mahkemede defalarca sorulmuş ancak cevap alınamamıştı. Görevlendirme emrine göre Ankara'ya 11 Mart tarihinde gitmek için izin verilmiş. Osman Yıldırım'ın ilk ifade tutanağı ise 12 Mart tarihli. Şu halde ifadeyi almak için Ankara'ya giden görevlilerin ifade gününden önce onunla aracılı veya aracısız bir temasları olmuş mudur? Avukatıyla bir temasları olmuş mudur? Oysa Ankara İstanbul'dan sadece 3,5 saat mesafede, üstelik o ifadeyi Ankara Cumhuriyet Savcılığı da alabilirdi. O halde neden bir gün önce Ankara'ya gidilmiştir ve bu sürede ne yapılmıştır? Biz bu soruların cevaplarını verecek durumda değiliz ama emin olun tarih son derece tatmin edici cevaplar verecektir. Ancak Alparslan Aslan ve Osman Yıldırım'ın 13. Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yapılan sorguları ve ortaya çıkan durum o kadar açıktır ki gören gözler için tarihi beklemeye gerek yoktur. Alparslan Aslan hem Cumhuriyet Gazetesi'ni bombalama eylemini hem de Danıştay saldırısını başörtüsü nedeniyle yaptığını anlattı. Günler süren sorgusunda bir tek çelişki yoktu. Osman Yıldırım'sa tıpkı Ali Yiğit gibi her gün ve duruşma zabıtlarının neredeyse her satırında bir önceki günü veya bir önceki paragrafı yalanladı. Her gün farklı bir iddiada bulundu ve iddiaları sadece yandaş medyanın manşetlerini oluşturdu. Özellikle Muzaffer Tekin'in ve benim yaptığım çapraz sorguların duruşma zabıtları tarihi bir vesika niteliğindedir. Bütün yalanların ortaya çıkacağı elbette başından belliydi. Ancak bu sorgular yapılana kadar geçen esaret süresi tertipçilerin ihtiyacı olan şeydi. Dikkat çekici olan bu sürecin avukat Mehmet Ener'le Osman Yıldırım görüşmesinin Şamil Tayyar tarafından haber yapıldıktan sonra başlamış gibi görünmesidir. Ancak dava dosyası 15 Haziran 2007'de istenmişti zaten. Daha önemlisi, Danıştay suikasti sanıklarının mahkeme huzurunda söz alarak söylediği Osman Yıldırım'a ait sözlerdi. Erhan Timuroğlu'na göre Osman Yıldırım daha Ankara'dayken kendisine "bu davayı Veli Küçük'e bağlayacağım" demişti. O halde Mehmet Ener'le Osman Yıldırım görüşmesi sadece daha önce verilen kararı uygulama yöntemi olabilir miydi? Tıpkı Ümraniye'de olduğu gibi tesadüf havası verebilmek için. Bilmiyoruz. Ama duruşmalarda sıkça tekrarlanan şu soruların da cevaplarını bilmiyoruz. Osman Yıldırım neden bu konuşmayı kendi avukatıyla değil de Süleyman Esen'in avukatıyla yapıyor? Osman Yıldırım neden doğrudan savcılığa başvurmuyor? Osman Yıldırım neden bu bilgileri Ankara'da görülen davada vermiyor? Osman Yıldırım neden hiç tanımadığını iddia ettiği Süleyman Esen ve Salih Kunter'i koruyan ifadeler verip sürekli suçsuz olduklarını söylerken çok iyi tanıdığı suç ortaklarının aleyhinde ifade veriyor? Elbette bu tertibi hazırlayan örgüt kitaplarımızda ve yazılarımızda ifşa edilirken bu cevaplar ve tüm ayrıntılar ortaya çıkacak. Ancak şimdiden bilinen bir şey var ki daha önce Necmettin Erbakan'ın da avukatlığını yapan Mehmet Ener hükümete çok yakın bir isim. Hayır, kimse hakkında hiçbir şey ima etmiyorum. Sadece kıymetli okurlar, gerçeğe açılan akıl pencerelerinizin yeterince büyük olduğunu ben biliyorum ama anlaşılan o ki bilmeyenler var. Ne demişti Ziya Paşa? Alemi kör, milleti ahmak mı sanırsınız? Orta yerde sahipsiz kalan bir de gizli tanık 9 garabetimiz var ki sanırım dünya hukuk tarihinde eşi yoktur. Gizli tanığın kimliğini açıklamak suçtur. Ancak bu konuda herkes gözlerinin içine baka baka birbirini kandırıyor. Durum o kadar komik ki. Sorgu esnasında görevli gizli tanık 9'a Osman'ım diye hitap ediyor. Bu mahkemenin bize verdiği kayıtlarda yazıyor. Gizli tanık 9 Cumhuriyet gazetesini bombalattığını söylüyor. Osman Yıldırım, hayır ben bombalattım diyor. Gizli tanık 9 bana para teklif ettiler diyor. Osman Yıldırım, hayır bana teklif ettiler diyor. Gizli tanık 9 Koko Bar'a gittiğimde orada Erhan, İsmail, Tekin vardı. Ben Alparslan'la beraberdim diyor. Osman Yıldırım, hayır ben gittim Koko Bar'a diyor. Gizli tanık 9 Ataşehir'de toplantı yaptık, bana bomba verdiler diyor. Osman Yıldırım, hayır ben toplantı yaptım, bana bomba verdiler diyor. Osman Yıldırım'ın kim olduğunu kimsenin bilmediği gizli tanıkla adeta boy ölçüştüğü örnekler o kadar çok ki duruşma zabıtlarında hepsini yazmaya gerek yok. Gizli tanık 9'un kim olduğunu eminim sizler bilmiyorsunuzdur. Çünkü mahkeme bize bakarak bilmediğini söylüyor. Biz de onların yüzlerine bakarak bilmediğimizi söylüyoruz. Bu saadet zinciri böyle sürüp gidiyor şimdilik. Hayır kıymetli okurlar, sizinle dalga geçmiyorum. Sadece mizaha, kara mizaha açılan akıl pencerelerinizin büyüklüğüne güveniyorum. Ayrıca dikkat çeken bir de teknik detay var ki bütün bunların üzerine tüy dikecek cinsten. Danıştay davası. Bu davayla birleştirilince doğal olarak oradaki sanıkların yargılamaları bitmemiş sayılacak ve devam edecek. Bu davanın belge kalabalığını ve soruşturmanın bir ucunun açık olduğunu düşünürseniz uzunca bir süre daha bu yargılamanın süreceğine emin olabilirsiniz. Bu denkleme Alparslan Aslan ve Osman Yıldırım'ın 3 yıldır tutuklu olduklarını ve 31 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni CMK'ya göre en fazla tutukluluk süresinin 5 yıl olduğunu da ekleyelim. Sonuç olarak Danıştay katillerinin çok değil 2 yıl sonra serbest kalmasının son derece güçlü bir ihtimal olduğu karşımıza çıkar. Sizce kimse bu hesabı yapmadı mı? Her şey tesadüf mü? Her şey tesadüfen yapılan bir ihbarla mı başladı? Sizce o katillere birileri bir söz vermiş olabilir mi? Hiçbir yorum yapmıyorum ve yorumu sizlere bırakıyorum. Birbirini yalanlayan polis tutanakları. 23 ay sonra ortaya çıkan sesli video kaydının doğruladığı belgeleri o kayıttan hiç haberim yokken ve aylar önce vermiştim. Bu konuyla ilgili olarak hazırladığım ayrıntılı çalışma, savunmama ek olarak sunduğum Çelişkiler ve Yalanlar başlıklı çalışmayla ve onun devamı niteliğinde olan var olduğu iddia edilen, olmayan, doğuran, esrarengiz bombaların gerçeği başlıklı çalışmalardır. Bu çalışmada polis tarafından dava dosyasına konulan tutanaklar tarafımdan tek tek incelenmiş ve her tutanakta zikredilen bombaların birbirinden farklı bombalar olduğu gerçeği ortaya çıkarılmıştır. Bu da mahkemenin aldığı el koyma kararına bombaların numaralarının neden yazılmadığını, askeri personelin bombaları görmek istemesinden hemen sonra apar topar imha tiyatrosunun neden oynandığını açıklamaktadır. Buna göre uzman polislerce tutulan olay tutanağı, uzman polislerce tutulan inceleme raporu, uzman polislerce çekilen imha öncesi ve sonrası olduğu iddia edilen fotoğraflar birbiriyle karşılaştırılmıştır. Her tutanak aynı olaya temel teşkil eden 27 adet bombadan bahsetmektedir ve her tutanağın aynı bombalardan bahsetmesi beklenir. Ancak durum farklıdır. Her tutanak ve fotoğraf grubundaki bombalar büyük oranda birbirinden farklıdır. Örneğin imha edildiği iddia edilen bombaların tamamı ele geçirildiği iddia edilenler değildir. Veya inceleme raporuna konu olanlar ele geçirildiği iddia edilenler değildir. Her tutanaktaki numaralar birbirinden farklıdır. Toplandığında ise ortaya 38 adet bomba gövdesi ve 39 adet fünye çıkmaktadır. Ortada bombaların esrarengiz bir şekilde yer değiştirdiği veya ortadan kaybolduğu bir süreç vardır. Askeri personele gösterildiği iddia edilen bombalarsa diğerleriyle yarı yarıya farklılık göstermektedir. Bu belgeleri sunmadan önce mahkeme heyetine hitaben şöyle demiştim. Sayın Başkan, Sayın Üyeler, şu ana kadar ne soruşturmaya, ne kovuşturmaya, ne de hukuki bir şeye benzemediği, herkesçe anlaşılan bu davanın aslında neye benzediğini, daha doğrusu ne olduğunu gösterecek bazı belge ve bilgileri takdirlerinize arz edeceğim. İddianame savcıları sadece bizim değil, Türk hukuk sisteminin önüne kendince bir takım deliller koydu. İlk benden başlamak üzere neredeyse bütün sanıklar hepsi ve her ifadede bu sözde delilleri ait oldukları yere tarihin ve hukukun çöplüğüne gönderdi. Fakat davanın bir ucu açık olduğu için bu deliller burada her çürütüldüğünde, bu delillerin her açık ve yarım yerleri burada ispatlandığında iddianame savcıları yeni dalgalarına çürük yerleri tamamlayarak devam ettiler. Mesela biz bu bombaların görüntüleri yok dedik, 19 ay sonra polis bize fotoğraflar gönderdi veya nerede ele geçirildiği belli değil dedik, bir adım ileri gittiler, gece yarısı canlı yayınlarda bombalar bulundu. Parmak izleri uyduruk dedik, yenilerde parmak izi yok dediler. Bunların patlama yetenekleri var mı, bu konuda bir test yaptınız mı dedik, fabrikadan yeni çıkmış jelatinli bombalar buldular. Krokiler, kazılar birbirini kovaladı. Bugüne kadar aldığı dersleri yeni dalgalarda delillerle tamamlayan savcılık, şimdi bir adım daha ileriye gitti, eldeki mahkeme kalemindeki delilleri ikame etmeye başladı. Biz bu sözde bombaların imha işlemleriyle ilgili yüce mahkemenizce bize verilen delil klasörlerinde imha öncesi ve sonrası olduğu iddia edilen bir tek fotoğrafa rastlayamadık. Fakat 19 ay sonra polis tarafından imha öncesi ve sonrası çekildiği iddia edilen fotoğraflar geldi ve bu konuşmayı yapmak için buraya çıkmadan 10 dakika önce de sayın üye hakimim kendisinin de 2 gün önce fark ettiği dava dosyasında benzer resimler olduğunu gördüğünü söyledi. Ben de gittim baktım, orada da çok büyük bir acayiplik var, şimdi arz edeceğim. Bu sunumu yaptığımız sırada varlığından yeni haberdar olduğum bomba fotoğrafları hemen orada heyet huzurunda ve görevli memura saydırıldı. Orada da 28 farklı fotoğraf çıktı. Yani sayılar yine farklıydı. Şimdi bugüne kadar 10 sene önce, 15 sene önce bu ülkenin sağında solunda patlamış, çeşitli adli olaylara konu olmuş bu bombaları olduğunu iddia ettikleri bombalarla benzeştirme çabası, bir harf benzerliği yakalayıp bunu basın tezviratına dönüştürme çabası ve mantığı, bunun medya tetikçiliğini yapan mantıkla mantık ikizidir. Fakat bu mantığın, bu benzeştirme çabasının kendi kendini nasıl hukuksuzluğa, sahteciliğe, ciddiyetsizliğe düşürdüğünü biraz sonra arz edeceğim. Bu mantığın ve bu tertip cüretkarlığının perdelediği gözlerin göremediği bir takım şeyleri göstereceğim. Bu anlatacağım şeylere Sayın Başkanım maddi hata demek mümkün değildir. Buna maddi hata demenin bir tane yolu vardır, bu tertibin bir parçası olmak. Başka türlü maddi hata denemez. Çünkü bunların yapıldığı tarih, yüzlerce sanığın, binlerce sayfa delil klasörünün olduğu, iş yükünün yoğun olduğu bir tarih değildir. Bu tertibin başlangıç tarihleridir. İşte o kritik çalışma sonucu mahkemeye 6 Şubat 2009 tarihinde sunduğum belgeler, bu çalışmayı sunduğum zaman askeri heyetin tuttuğu tutanağı henüz bulamamıştım ve onu bulunca durum büsbütün değişti. Sayılar arttı, sizlere son haliyle sunuyorum. Çelişkiler ve yalanlar. A. Emniyetin savunması ve kanun dışı uygulaması. 1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü talebimiz üzerine Ümraniye bombalarıyla ilgili elindeki tüm rapor ve fotoğrafları göndermiştir. Bombaların imha öncesi ve sonrası fotoğrafları bu zamana kadar dava dosyasında bulunamamıştır. 2. Başlamış bir davayla ilgili delillerin alıkonulması suçtur. 3. Bu delillerin polis tarafından savcılığa gönderilip gönderilmediği, gönderildiyse neden dosyaya eklenmediği, gönderilmediyse nedeninin öğrenilmesi, kovuşturma üzerine düşürülmeye çalışılan gölgenin tespiti açısından hayati önem taşımaktadır. 4. Emniyet Müdürlüğü mahkemenize yazdığı yazıda kendisine bu konuda hiçbir soru sorulmamasına rağmen imha işlemini savunmuştur. Bunun için, yani kanuna aykırı imha işlemini savunmak için kendilerince yeter gerekçe gördükleri hazin bir kazayı anlatmaktadır. 5. Hiçbir kaza yasaların çiğnenmesine ve delillerin karartılmasına gerekçe olamaz. 6. Kaldı ki ilgili yasa tehlikeli maddeleri depolamaya elverişli alan olmadığı hallerde yapılması gerekenleri de ayrıntısıyla belirlemiştir. Bunların içinde imha ederek delilleri karartmak yoktur. 7. Bu sebepsiz izahat çabası, yapılan yasa dışı uygulamanın doğuracağı muhtemel sonuçları örtme çabası olsa gerektir. 8. Eğer bu haklı ve yasal bir gerekçe olsaydı, daha sonra bulunan mühimmat içinde aynı uygulama yapılırdı, oysa yapılmamıştır. 9. Söz konusu bombaların Ümraniye'deki malum gecekonduda bulunduğuna dair hiçbir video kaydı ve fotoğrafa rastlanılmamıştır. 10. Oysa benim evim de aynı gün arandı ve videoya kaydedildi. Uygulama farkının sebebi meçhuldür. B. 27 değil 39 bomba varmış. Bazı sanıkların talebine binaen ve mahkemenizin celbiyle elimize ulaşan imha öncesi ve imha sonrasını kapsadığı iddia edilen fotoğraflarla ihbar bildirim formu çok çarpıcı gerekçeleri gün ışığına çıkarmıştır. İddianamede dava için başlangıç noktası olduğu iddia edilen 27 adet bomba gövdesi ve fünyeden bahsedilmektedir. Oysa eldeki tutanaklar ve yeni gelen fotoğraflar incelendiğinde 39 adet fünye ve 38 adet bomba gövdesi olduğu görülmektedir. Her biri birbirinden sayı ve numara bakımından farklı 39 fünye ve 38 gövde. Olay tutanağı bir grup bomba ve fünyeden söz etmektedir. İnceleme raporu bir grup bomba ve fünyeden söz etmektedir. İmha öncesi fotoğraflar bir grup fünye ve gövdeden, yine imha sonrası fotoğraflar aynı şeyden bahsetmektedir. Mevcut yasalara göre ve normal bir mantıkla her tutanakta bahsedilen bombaların ve fünyelerin birbirinin aynısı olması gerekir. Oysa durum hiç de öyle değildir. Her tutanaktaki ve her fotoğraf grubundaki bombalar büyük oranda birbirlerinden farklıdır. Örneğin, imha edildiği iddia edilen bombaların tamamı ele geçirildiği iddia edilen bombalardan oluşmamaktadır. Veya inceleme raporundaki bombaların bir kısmı ele geçirildiği iddia edilenler değildir. Ortada bombaların esrarengiz bir şekilde yer değiştirdiği veya kaybolduğu şaibeli bir soruşturma süreci vardır. C. Şaibeli imha ve yeniden değişen bombalar. İşte emniyetin ilk imha tutanağı. Daha sonra buradaki imha yöntemi ve iade edilen bomba miktarı konusunda fikir değiştirerek başka bir beyanda bulundular. O da sonraki sayfalarda mevcut. 1. Dosya muhteviyatında bulunan imha tutanağında 18 adet MKE ve 2 adet RFX Amerikan el bombalarının maşa kısmıyla gövdelerinin TEM Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği yazmaktadır. Ben de huzurdaki sorgumda eğer 20 tane iade edildiyse 7 tanesinin nereye kaybolduğunun bulunmasını talep etmiştim. Bulundu, hem de fazlasıyla. 2. Şimdi elimize ulaşan imha öncesi ve sonrası olduğu iddia edilen fotoğraflara baktığımızda imha öncesi 27 fünye ile 9 bomba gövdesi, imha sonrasında ise 28 maşa ile 27 gövde olduğu görülmektedir. 3. İmha tutanağında bizzat imha ettiğini iddia eden polis mi doğruyu söylemektedir, resimli belgeleriyle emniyet müdürlüğü mü? 4. Uzman polis 27 fünye 27 bomba götürdüm, imha ettim, 20 tanesini iade ettim diyor. 5. Emniyet müdürlüğü fotoğraflar çıkarıyor ve 27 fünye 9 gövde imhaya götürüldü, 28 fünye 27 gövde geri getirildi, işte fotoğraflar diyor. Hangisine inanacağız, hangisine inanmayacağız? Ben eksik görünen 7 tanesinin akıbeti bulunmalı dediğim için sayılar değişti. Üstelik fazla fazla. 6. Her gövde veya fünyenin birkaç defa fotoğrafları çekilerek olay karmaşık, sayılar kalabalık bir hale getirilmeye çalışılmıştır. 7. Eğer ortada gerçekten Ümraniye'de bulunduğu iddia edilen bombalar varsa, bunların gerçek sayıları, numaraları, hali hazır tahrip yetenekleri de tutanak ve fotoğraflardan anlaşıldığına göre meçhuldür. 8. Bu bombaların fünye ve maşa gruplarının defalarca çıkarılıp takıldığı hem fotoğraflardan hem de tutanaklardan anlaşılmaktadır. Örneğin, inceleme tutanağında kullanılan nokta nokta numaralı fünye ile nokta nokta numaralı gövde birleştirilerek bomba imal edildi cümleleri düşündürücüdür. 9. Fünyesi çıkarılarak etkisiz hale getirilen bir bombanın sonra ne gerekçeyle birleştirilerek silah haline getirildiği meçhuldür. 10. Fünyelerin imha sonrası olduğu iddia edilen fotoğrafları dikkatle incelendiğinde bazı farklılıklar görülecektir. Bazılarının pimleri çekilmiştir, bazılarınki çekilmemiştir. Bu iki farklı imha yöntemi demektir. 11. Eğer fünyeler aynı kişi veya kişilerce aynı gün ve aynı yerde imha edildiyse, neden bazılarının fünyeleri kesilerek alınmış ki bu son derece tehlikeli bir iştir, bir uzman böyle bir hata yapmamalı, bazıları ise pimleri çekilerek imha edilmiştir. 12. İmha öncesi çekilen resimlerin arasında 18 adet MKE imali bomba gövdesi yoktur. 13. Oysa imha sonrası olduğu iddia edilen resimlerin arasında kör tapaları takılı halde 18 adet bomba gövdesi görülmektedir. Bu materyallerin imha öncesi durumları nasıldır da imha sonrası bu şekilde görüntülenmiştir? 14. İmha öncesi resimlerinin çekilmeyişinin nedeni zaten imhayı gerektirecek bir durumda olmadıklarının ifşasını engellemek değilse bu özel çabanın amacı nedir? 15. Onların gerçekte yani imhadan önceki varlıkları ve durumlarının şaibeli olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. 16. İmha tutanağında anlatıldığı gibi fünyeler ve bomba gövdeleri ayrı ayrı imha edildilerse, imha işlemi için ne tür ve ne miktar patlayıcı madde kullanıldığına dair bir belge veya sarf raporu olmalıdır. Böyle bir rapor veya belge yoktur. 17. Bir görevlendirme emriyle gerekli malzemeyi bir depodan alıp ne kadarını kullandığına, ne kadarını iade ettiğine dair bir rapor görevlilerce düzenlenmekte midir? Yoksa bu işler herhangi bir yazılı işlem olmaksızın mı yapılmaktadır? Bu belirsizlik imha işlemi üzerindeki büyük şaibelerden biridir ve talep etmemize rağmen bu bilgiler gelenlerin arasında bulunmamaktadır. 18. Bahsedilen tutanak ve fotoğraflardaki birbirinden farklı numaralar taşıyan fünye sayısı 39, gövde sayısı ise 38 adettir. 19. Olay tutanağından anlaşıldığına göre bombalar bulundukları iddia edilen gecekonduda tehlike arz etmeyecek şekilde etkisiz hale getirilmiştir. 20. Ama bundan birkaç saat sonra tehlikeli oldukları gerekçesiyle imha kararı alınmıştır. Buna rağmen tam 14 gün sonra ilk gün etkisiz hale getirilenlerden birinin de içinde olduğu iki kişilik ekip tarafından imha edilmiştir. 21. Üstelik bu süre zarfında yine aynı kişilerce defalarca sökülüp tekrar imal edildiği yine bu tutanaklardan anlaşılmaktadır. Tehlikeli olduğu için imha edilen bir bomba 14 gün boyunca defalarca sökülüp takılmaz, elden ele dolaşmaz. Bu işlemin nasıl olması gerektiğini kitabın ilerleyen sayfalarında askeri personelin yaptığı imha işlemiyle göreceksiniz. Şaibe çok büyüktür. 13. ayrımın sonu, sayfa 213.